SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 5 Mayıs Perşembe tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda seçim kampanyasında dün ve bugünkü gelişmeleri dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca Covid gelişmelerine de yer vereceğiz. Çünkü bu konuda bazı gelişmeler var. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Bugünkü programımızda Başbakan adayı, İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'yi tanıtan bir bölüme de yer vereceğiz. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Başbakan Scott Morrison, Avustralya'nın Solomon Adaları ile ilişkilerinde kalıcı hasar olduğu yorumlarını reddetti. Rus yetkililer Mariupol şehrinde 3 günlük ateşkesi ilan etti. Son günlerde çelik fabrikasında sert çatışmaların olduğu belirtiliyordu. Karadeniz'de bazı şehirlerde ziyaretler ve konuşmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığının gündeminde olmadığını söyledi. Solomon Adaları Başbakanı Manase Sogavere'nin ülkesine karşı kreşteki çocuklar gibi davranıldığı eleştirisi sonrası Başbakan Scott Morrison iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı bir şekilde bozulduğu eleştirilerini reddetti. Solomon Adaları Başbakanı Sogavere, ülkesinin Çin'le imzaladığı anlaşma yüzünden gelen yorumları sert bir şekilde eleştirmiş, hatta bazı ülkelerin savaş tehdidinde bulunduğunu belirtmişti. Morrison, Çin'in Solomon Adaları'nda askeri varlığının kırmızı çizgileri olduğunu söylemişti. Solomon Adaları'nın Çin'le imzaladığı güvenlik anlaşmasına rağmen Avustralya'nın Pasifik'teki ada ülkelerinin güvenlik ortaklığı için tercih ettiği bir numaralı ülke olduğunu söyledi.
I am following very carefully the advice that I get from our security intelligence agencies in how we are responsibly managing.
Morrison bu konu kapsamında istihbarat kurumlarının kendisine verdiği tavsiyeler ışığında hareket ettiğini söyledi. Her zaman Solomon Adaları halkının yanında olduklarını ve olacaklarını belirten Morrison, bu iki ülke başbakanlarının hep aynı fikirde olacağı anlamına gelmiyor. Onunla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında farklı düşünüyorum. Son aylarda onunla irtibattayım diye konuştu. İmza sonrası Morrison, Solomon Adalı mevkidaşını aramamakta ısrar ediyor. Seçim kampanyası kapsamında Batı Sydney'deki Parramatta'da olan Başbakan Scott Morrison, küçük firmalar için işletme desteği planını açıkladı. Bu Morrison'ın kampanya başından beri Parramatta'ya yaptığı 5. ziyaret. Çok az bir farkla İşçi Partisi tarafından temsil edilen Parramatta'da mevcut vekil Justin Elliott bu sefer aday değil. Liberaller bölgeyi kazanma umudunu canlı tutmaya çalışıyor. Öte yandan İşçi Partisi'nin lideri Anthony Albanese de iktidara gelmeleri durumunda Solomon Adaları ile ilişkileri tamir etmenin öncelikleri arasında olacağını söyledi. Albanese, Solomon Adaları ile ilişkilerin karmaşık olduğunu belirtti.
The fact that the Prime Minister hasn't picked up the phone to Prime Minister Sogavare
Başbakanın telefonu alıp Başbakan Sogaveri'yi aramamasının başlı başına bir mesaj olduğunu söyleyen Albanese, partisinin Pasifik bölgesi için kapsamlı bir plan açıkladığını ve bunun da artan miktarda yardım, küresel ısınmaya karşı eylem ve zirveler içerdiğini belirtti. Halklar ve meclisler arasındaki ilişkilerin kritik olduğunu söyleyen Albanese, ayrıca bir göç programının da önemine dikkat çekti. Queensland'de dün öğlen sıcağında kreşinin önünde bir otobüste kendinden geçmiş bir şekilde bulunan 3 yaşındaki kızın durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Dün sıcaklıkların 30 dereceye yaklaştığı Rockhampton'da bulunan kızın böbrek yetmezliği tedavisi gördüğü, polisin de kızın otobüste nasıl yalnız bırakıldığını araştırdığı bildirildi. Rus yetkililer Mariupol şehrinde 3 günlük ateşkes ilan ettiklerini, bu süre içinde Azovstal çelik fabrikasına mahsur kalan sivillerin tahliye edileceğini açıkladı. Ajanslar Rus birliklerinin çelik fabrikasına karşı taarruza geçtiğini belirtiyordu. Geçtiğimiz haftalarda yüzlerce kişi Birleşmiş Milletler'in insani yardım koridoru vasıtasıyla tahliye edilmişti. Ancak yine de fabrikada hala 300 kadar sivilin olduğu bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Birleşmiş Milletler'den kalan sivilleri kurtarmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Cuceric, Ukrayna ve Rus yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
We have seen the reports of further attacks on the plant. I think, as we have since the beginning, we condemn all.
Çelik fabrikasına yönelik saldırılar olduğuna dair çeşitli raporlar olduğunu, sivilleri tehlikeye atan tüm saldırıları kınadıklarını söyledi. Sivillerin tahliyesi sürecinin detayları konusuna girmeyeceğini belirten sözcü, görüşmelerin devam ettiğini ve herkesin sürecin hassasiyetinin farkında olduğunu belirtti. Güvenli bir şekilde açıklayabileceğimiz bir şey olursa sizle paylaşırız diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmaları durumunda Baltık bölgesinin ittifak ve Rusya arasında çatışma alanına dönüşeceğini belirtti. Bu arada Avrupa Birliği Rus petrolüne ambargoyu tartışıyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketinin içinde petrol ambargosu dışında en büyük Rus bankalarına ve basın kurumlarına karşı da çeşitli sınırlamalar var. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, petrol ambargosunun başlı başına büyük bir adım olacağını söyledi.
Today we are addressing our dependency on Russian oil and let's be clear, it will not be easy. Because some member states are strong.
Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne bağımlılığını masaya yatırdığını söyleyen komisyon başkanı, bazı üyelerin Rus petrolüne çok bağımlı oldukları için ambargoyu uygulamaya geçirmenin kolay olmayacağını belirtti. Ancak yapmamız gereken bu ve bu yüzden de bugün bunu öneriyoruz. Tüm Rus petrolünü kesmeyi 6 aya yayacağız diye konuştu. Avustralya'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de Merkez Bankası artan enflasyona karşı politika faizini arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Federal Reserve 50 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini %0.75 bir aralığına yükseltti. Fed ayrıca mortgage ve Amerika Birleşik Devletleri hazine bonolarından oluşan 13 trilyon Avustralya dolarlık Merkez Bankası portföyünde de küçülmeye gidileceğini açıkladı. Artış 2000'lerden bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun 40 yılın zirvesinde olduğunun altını çizdi.
Inflation is much too high and we understand the hardship it is causing.
Enflasyon çok yüksek ve bunun neden olduğu büyük sıkıntıyı anlıyoruz diyen Powell, bu yüzden de enflasyonu düşürmek için eyleme geçtiklerini söyledi. Amerikan aileleri ve işletmeleri için fiyat istikrarına kavuşmak için gerekli araçlar ve irade bizde var diyen Fed Başkanı, ülke ve ekonomi son 2 yılda büyük badireler atlattı. İş piyasasının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için enflasyonu düşürmemiz gerekiyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon şu anda yıllık olarak %8.54 seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkeme'nin kürtajı yasallaştıran Roe vs. Wade kararını iptal etmesi durumunda vatandaşlara verilen anayasal hak ve korumaların zayıflayabileceğini söyledi. Yüksek Mahkemeden sızan bir ön değerlendirme 1973 yılına ait kararın iptal edilebileceğini gündeme getirmiş ve ülke çapında olumlu ve olumsuz büyük tepkiye neden olmuştu. Başkan Joe Biden, Roe vs. Wade'in iptal edilmesi durumunda kişilerin özel hayatını koruyan ve eşcinsel evlilik ve doğum kontrolü gibi konularda haklarda da gerileme olabileceğini belirtti.
What happens if you have a state change the law saying that
eyaletlerin yasaları değiştirmesi durumunda ne olacak diye soran Biden, LGBTİ çocuklar diğerleriyle aynı sınıfa girebilecek mi? Bu kanuni olur mu? Saldırıya uğrayacak bir sonraki hakkımız ne olacak diye konuştu. Dünya basının son haftalarda yakından takip ettiği ve Hollywood yıldızları Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında Heard mahkemeye ifade vermeye başladı. Heard, 2018'de Washington Post gazetesinde çıkan yazısında isim vermeden aile içi şiddete maruz kaldığını belirtmişti. Depp, itibarına verdiği hasar yüzünden Heard'e karşı 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Makale Depp'ten isim olarak bahsetmese de Depp'in avukatları 2016'daki boşanma sürecindeki iddialara atıflar olduğunu iddia ediyor. Heard de Depp'e karşı 100 milyon dolarlık karşı dava açmış durumda. Mahkemeye ifade veren Heard, Depp'in kendisine şiddet uyguladığını, tokat attığını söyledi. Depp iddiaları reddediyor.
Why are you here? I am here because my ex-husband is...
Neden burada olduğu sorulan Heard, buradayım çünkü eski kocam yazdığım makale yüzünden bana dava açtı diyor. Peki bu konuda ne düşünüyorsun sorusuna da kelimelerle ifade edemiyorum. Ne kadar acı verdiğini kelimelere dökemiyorum. Bu yaşadığım en acı verici ve zor süreç diyor. Yeni bir araştırmaya göre internet üzerinden sunulan kaynaklarla desteklenen meme kanseri hastalarının hayat kalitesi yükseliyor. Araştırmaya göre doktor randevuları arasında internet siteleri veya cep telefonu uygulamaları üzerinden destek alan hastalar sağlıkları ve kanser hakkında daha kendine güvenli ve rahat oluyor. 11 ülkeden 10 farklı dil konuşan 4500 meme kanseri hastası üzerinde yapılan küresel araştırmanın başında olan Anna Singleton, günlük teknolojilere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
New technologies are popping up every day and it's hard to know which ones are trustworthy or based in science.
Her gün yeni teknolojilerin ortaya çıktığını ve hangisinin güvenilir olduğunu veya bilimsel olduğunun bilinemeyeceğini söylüyor. Bu yüzden de doktor randevuları arasında hastaların kullanabileceği internet siteleri ve cep telefonu uygulamaları gibi teknolojilere yatırım yapmak çok önemli. Bu özellikle teknolojiye çok daha alışık olan yeni nesil için önemli diye konuştu. Doğu Karadeniz'de halkla bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmadığı sorusuna "Benim gündemimde yok, gündemimde önümüzdeki seçimlerde değişim var, buna hepimizin ihtiyacı var" diye konuştu. Trabzon'da halka hitap eden İmamoğlu, bölgeyi neden ziyaret ettiğini de anlattı.
"Diyorlar ki Ekrem İmamoğlu Trabzon'a niye gitti? Hatta diyorlar ki Ekrem İmamoğlu Rize'ye, Artvin'e niye gitti? Ya tamam, sebeplerimiz var ama ya Allah aşkına bunlar bayramı bile unuttular. Ya bayramda insan nereye gider? Memleketine gider. Bu memleketin, bu güzel ülkemizin en büyük sorunu bu. Nedir o sorun? Karalamak, kötülemek, kızmak, bağırmak, çağırmak. Bu bakışla, bu anlayışla inanın hiçbir huzuru tesis edemeyiz kıymetli dostlarım.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da elektriksiz geçen 7 gününü anlatan 9 dakika 17 saniyelik videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım diye konuştu. Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Osman Kavala yaptığı yazılı açıklamada yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlamak beyhude bir çabadır açıklamasını yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 24 Nisan'da Uruguay ziyareti sırasında Ermeni protestoculara gülümseyerek Bozkurt işareti yapmasının yankıları dinmiyor. Uruguay'ın Türkiye'ye büyükelçi ataması Çavuşoğlu'na tepki olarak askıya alındı. Anayasa Mahkemesi çeşitli nedenlerle haklarında sınır dışı kararı verilen onlarca Suriyelinin ayrı ayrı yaptığı başvuruları 13 Nisan'da karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, ülkemizde savaş var, bizi geri gönderirseniz kötü muameleye maruz kalırız diyerek bireysel başvuruda bulunan Suriyelilerle ilgili kararında kötü muamele göreceklerine dair delil yok açıklamasında bulundu. İstanbul'da yaşayan yabancılarla ilgili verileri paylaşan İstanbul Valiliği, şehirde 542 bine Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 305 bin yabancının yasal olarak ikamet ettiğini açıkladı. Türkiye'de son 24 saat içinde 1132 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Virüs nedeniyle de 7 kişi daha hayatını kaybetti. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 70 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerine geçecek olursak Euroleague'de normal sezonu ikinci bitiren Olympiakos'la 7. sırada bitiren Monaco'nun çeyrek final eşleşmesinde tur atlayan taraf Yunan ekibi oldu. Olympiakos Final Four'da Anadolu Efes'in rakibi olacak. Final Four'un diğer ayağında iki İspanyol ekip Barcelona ve Real Madrid eşleşmişti. Futbolda Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid Manchester City'yi uzatmaya giden maçta 3-1 mağlup etti. Finalde Real Madrid Liverpool'la oynayacak. Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te oynanıyor. 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin ile İngiltere arasındaki çeyrek finalde efsane futbolcu Diego Maradona'nın giydiği tişört 12,5 milyon Avustralya dolarına satıldı. 2022'de 60 yaşında ölen Maradona 10 numaralı tişörtle dünya futbol tarihinin en bilinen iki golüne imza atmıştı. Biri ikinci yarının 6. dakikasında eliyle attığı ve Tanrı'nın eli olarak bilinen gol. Diğeri de 4 dakika sonra kendi sahasından topu alıp tüm İngiltere takımını geçip Dünya Kupası tarihinin en iyi golü olarak bilinen maçta attığı ikinci gol. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth güneşli 22, Adelaide yağmurlu 15, Melbourne yağmur artıyor 15, Hobart yağmurlu 14, Canberra yağmur bekleniyor 15, Sydney yağmurlu 23, Brisbane yağmur artıyor 27 ve Darwin genelde güneşli 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz, ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugün haber sonrası bölüme seçim haberleriyle başlayacağız. Ardından COVID gelişmelerini vereceğiz. Son zamanlarda rakamlar dışında COVID haberi vermedik ama bugün bir değişiklik yapacağız ve size geldiğimiz aşamada Avustralya'da COVID-19 salgınının geldiği durumu gösteren bir bölüm yayınlayacağız. Bugünkü yayınımızda İşçi Partisi lideri Anthony Albanese'yi tanıtan bir bölümde yer alacak. Mesajlarınızı da bekliyor olacağız. Avustralya ve Türkiye gündemini değerlendirebilirsiniz mesajlarınızda. Biz de görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya akıllı telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Seçim haberlerine geçmeden önce mesajlarınızla başlayalım diyorum Nejat.
Evet, dün okuyamadığımız birkaç mesajla başlamak istiyorum ben de. Rumuz dünyayı kıskanıyor. Şöyle bir mesaj yollamış. Faiz sebep, enflasyon sonuç, doğru demişti RTE. Ama Avustralya büyük ekonomist RTE'nin aksine 5-6 civarındaki enflasyonu düşürmek için faizleri arttırıyor, düşürmüyor. Kim haklı acaba? Maazallah, bazılarının dediği gibi dünya lideri burada olsa bayat ekmek kuyruklarına gireriz, Allah korusun demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz de benzer bir aynı konuda mesaj atmış ancak farklı düşünüyor. Lütfen faizlerin yükselmesinde panik yapmayalım. Aldığım bir bilgiye göre maaşlara da günde 1 dolarlık zam yapılacakmış yorumunda bulunmuş. Bu arada Necdet Çimenli Bey haberlerde paylaştığımız Solomon Adaları haberi hakkında bir yorumda bulunmuş. Solomon Adaları sorunu tamamen Morrison'ın duyarsızlığıdır diyor Necdet Bey. Ali Bey de radyomuzun, programımızın başında yaptığımız acknowledgement, yani Avustralya yerlilerine saygı mesajımızın gereksiz olduğunu ya da yanlış olduğunu söylüyor. Onların neslini kestik deseniz daha hakkaniyetli olmaz mı yorumunda bulunmuş. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, seçim haberlerimizle devam ediyoruz. Bugün seçim kampanyasında ağırlıklı konu faiz oranlarındaki artış olmaya devam ediyor. Bu konudaki en önemli gelişme, ekonomistlerin bütçede açıklanan hayat pahalılığına karşı alınan önlemlerin, yani seçmenlere hayat pahalılığının yarattığı zorlukları azaltmak için dağıtılan paranın, faiz artışının zamanını öne çektiği iddiası. Ekonomistlere göre hükümet, hayat pahalılığı yükünü azaltmak adına piyasaya para pompalamasaydı, enflasyon bu derece artmaz ve faizler de bu kadar erken yükselmezdi. Bu tartışma bugünün ana tartışma konusu. Bugün iki büyük partinin lideri de ekonomi ilişkin vaatleriyle gündemde yerlerini korumaya çalışıyor. Başbakan Scott Morrison, eğer seçilirse önümüzdeki 5 yılda 400 bin küçük işletme veya aile işletmesi kurulmasına yardımcı olma sözü verdi. Bu sözünü vergi miktarını azaltarak, işletmenin elektrik fiyatını düşürerek, yeni teknoloji ve yeni yasa çıkararak yerine getirecek başbakan. Başbakana göre bu işten en çok göçmenler yararlanacak. Ne de olsa yurt dışı doğumluların %10'u kendi işinde çalışan kişiler diyor başbakan. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese de bugün Sydney'de iş adamlarının karşısında Görücü'de. Albanese'nin iş adamlarına sözü, işlerin büyümesi, ücretlerin artması. Ekonomistlere göre Avustralya'da verimliliğin artması şart. İşçi Partisi'nin bu teze yanıtı, çocuk bakım imkanlarının genişletilmesi. Ebeveynler evde kalıp çocuğa bakmaktansa çocuğu kreşe verip çalışabilir veya çalışma saatlerini artırabilir. İşçi Partisi'ne göre çocuk bakımını desteklemek, söz gelimi ucuzlatmak, Avustralya'da verimliliğin artmasında kilit rol oynuyor. İki liderin bugünkü basın toplantıları yine liderleri terleten toplantılar oldu. Başbakan Morrison, gazetecilerin Solomon Adaları'nın göz göre göre Çin'in kollarına bırakıldığı ve enflasyon konusundaki ısrarlı sorularını göğüslemek zorunda kaldı. İşçi Partisi lideri Albanese, daha önce işsizlik oranını bilemediği soruyla karşılaştığı duruma yine düştü. Bu kez gazetecilerden biri Albanese'ye, İşçi Partisi'nin engelli sigortası sistemine ilişkin 6 maddelik planını saymasını istedi. Albanese, maddeleri, danışmanlarından biri eline maddelerin sıralandığı bir kağıt tutuşturana kadar sayamadı. Soruyu soran gazeteci üsteledi ve Albanese'ye, kendi partisinin hazırladığı planı bilmediğini söyledi. Ekonomiye ilişkin tartışmalara dönmeden önce ABC'nin yaptığı bir araştırmadan da kısaca söz edelim. Paulin Hanson'ın Tek Ulus Partisi her seçim bölgesinde aday göstereceğini açıklamıştı. Toplam 151 seçim bölgesinden 90 kadarında adaylarını seçim komisyonuna son gün bildirdi. ABC'nin araştırmasına göre çok sayıda Tek Ulus Partisi adayı Seçim bölgesinde bilinen kimseler değil. Kimse görmedi, kimse tanımıyor. Sosyal medyada bile yoklar. ABC bunları hayalet adaylar olarak tanımlamış. Victoria'da Malay bölgesinde Tek Ulus Partisi adayı Vanessa Atkinson'ın aday olduğu yerden 1500 kilometre uzakta yaşadığı belirlenmiş. Atkinson, Queensland, Bundaberg yakınlarında yaşayan biri. Melbourne'da Colville seçim bölgesi Tek Ulus adayı Mark Preston da New South Wales'te Sylvania'da kayıtlı. ABC tüm çabalarına rağmen Preston'ın Colville bölgesinde izine rastlamamış. ABC bu şekilde çok sayıda hayalet adayı var diyor. ...12 yılın ardından salı günü yapılan Merkez Bankası faiz artışı, dünkü seçim kampanyasına damgasına vuran unsur oldu. Artış özellikle koalisyonun kampanyasını etkiliyor. Başbakan Scott Morrison, enflasyon ve faizlerdeki artışın uluslararası koşulların ürünü olduğunu söylüyor.
See, the Labor Party is trying to con the Australian people about what's happening in the economy. What's happening in the Australian economy and the global economy is real. You can't wish it away. You have to deal with the reality of these pressures.
Muhalefetin başbakana yanıtı hazır. Anthony Albanese, yıllardır düşük faiz oranıyla banka kredisi kullanan ev sahiplerine övündün. Ekonomik yönetimin başarısı olarak sundun. Şimdi neden üzerinden atıyorsun diye başbakanı suçluyor.
Scott Morrison has an excuse for everything and a plan for nothing. He wants to always take credit when things are going well, but never accept any responsibility when things aren't.
Tartışma Ulusal Basın Kulübü'nde Maliye Bakanı Josh Frydenberg ve İşçi Partisi Maliye Sözcüsü Jim Chalmers arasındaki tartışma toplantısında da sürdü. Artan borçlar, harcamalarda kesinti, NDIS fonları ve vergiler tartışmanın başlıkları arasındaydı ve her iki konuşmacı da hizmetlerde kesinti olmayacağı, vergi artışına gidilmeyeceği sözü verdi. Tartışmanın sonunda her iki adaya, karşısındaki aday iktidara gelirse en çok ne yapmasından korktuğu sorusu soruldu. Jim Chalmers verdiği yanıtta koalisyonun hayat pahalılığını görmemezlikten geleceğinden korktuğunu söyledi.
Only a liberal government, a liberal treasurer, a liberal prime minister this out of touch would see the inflation numbers, the real wage numbers, rising interest rates, all the rest of it and think that what Australians really need is more of the same.
Maliye Bakanı Josh Frydenberg'in İşçi Partisi iktidara gelirse en çok korktuğu şeyin İşçi Partisi hükümetinin İşçi Partisi doğal içgüdüsüyle hareket etmesi olduğunu söyledi.
Anthony Albanese, who's championed higher taxes his whole life, whether it was a carbon tax or a mining tax or the higher taxes of the last election, backed up by his then shadow finance minister, will do the same if they get half a chance.
Seçim kampanyasında tartışma konusu olan bir başka konu, Başbakan Scott Morrison'ın New South Wales Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu hakkında söyledikleri. Başbakan, federal düzeyde oluşturulacak bir yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadele komisyonu konusunda isteksiz. Başbakan, New South Wales Komisyonu gibi bir mahkeme istemediğini söylüyor ve New South Wales Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nu kanguru mahkemesi olarak tanımlıyor. Kanguru Court, gerçeği ortaya çıkarmak için değil, söz gelimi, Nazi Almanya'sında siyasi hasımları bertaraf etmek için kurulan halk mahkemeleri gibi. Belli kişilerin mahkumiyetini sağlamak için kurulan mahkemelere verilen ad. New South Wales Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun görev süresi dolan başkanı Stephen Rushton, pazartesi günü New South Wales parlamentosunda bir komisyona verdiği ifadede, Başbakan Scott Morrison'ın adını vermeden komisyonu kanguru mahkemesi olarak değerlendirenleri soytarılar diye adlandırdı. Başbakan Morrison yaptığı yorum konusunda geri adım atmadı.
I stand by what I've said about why I don't think that model is a good model for the federal jurisdiction. He can say whatever he likes. He can say whatever he likes. I'm not easily offended.
Morrison, New South Wales eski başbakanı Gladys Berejiklian'ın komisyonda haksızlığa uğradığını düşünüyor. Hatırlayacağınız gibi Berejiklian komisyon tarafından soruşturulduğu ortaya çıkınca geçen yıl istifa etmişti. Koalisyon geçen seçimlerde federal düzeyde politikacıları, bürokratları izleyecek bir dürüstlük kurumu kurulması sözü verdi ancak hazırladığı yasa tasarısını meclis gündemine getirmedi. Muhalefet lideri Anthony Albanese'ye göre başbakan kendi partisi içindeki komisyonda yargılanma ihtimali olan kişiler nedeniyle federal yolsuzluk komisyonu kurulmasını istemiyor.
The reason why there is no National Anti-Corruption Commission is sitting all in his front bench and behind him. That's the fact of the matter. It's an extraordinary statement to make, which is why the outgoing one of the outgoing ICAC commissioners has referred to that as buffoonery.
Şimdi konu değiştiriyoruz ve COVID gelişmelerini kısaca özetliyoruz. Pandeminin bittiğini düşünenler için uyarı niteliğinde bir veri paylaşmak istiyoruz. Avustralya'da COVID-19'dan ölen 7000'den fazla insanın yaklaşık yarısı son 3 ayda hayatını kaybetti.
Avustralya'da hayat genel olarak pandemi sonrası normaline dönmüş durumda. Ancak bazı uzmanlar kaldırılan kuralların, esnetilen yasakların çok erken olduğu düşüncesinde. Pandemi kuralları yavaş yavaş kalkarken ülke çapında hayat normale dönüyor. Ancak COVID'in bittiğini ve ölümlerin sona erdiğini düşünmek büyük bir hata olur. Şu anki milyon başına düşen COVID-19 ölüm sayısına bakacak olursak, Victoria'da evden çıkma yasağının ilan edildiği, Delta ve Omikron varyantlarının ortaya çıkması sonrası oluşan tepe noktalarıyla denk bir seviyede. Bu yılın Ocak sonundan beri yani son 3 aydaki ölümler, önceki 2 yıldaki ölümlerin sayısına eşit. Epidemiyolojist Nancy Baxter açıklıyor.
You know, we'll just have a higher burden than we need to in the population in terms of the number of people sick.
Nüfus içinde COVID pozitif olanların, hastanede tedavi edilenlerin ve hayatını kaybedenlerin oranının gerekenden yüksek olduğunu belirtiyor. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Profesör Peter Collingin artık yasakların işe yaramayacağı görüşünde.
But in any case this virus isn't going away. So all those restrictions just delay the inevitable.
Bu virüsün bir yere gittiği yok. Tüm bu kısıtlamaların yaptığı tek şey kaçınılmazı ertelemek diyor. Nüfusun büyük oranının aşılanması sonrası alınacak yasak kararlarının pek bir fark yaratmayacağı görüşünde. Tabii COVID-19 pandemisinde düşünülmesi gereken tek şey virüsün kendisi değil. Düşünmemiz gereken bir başka şey de pandemi döneminde sağlık sistemi üzerinde oluşan büyük baskı. Sadece COVID-19 kapanların tedavisi de değil aynı zamanda pandemi döneminde ertelenen ameliyatlar, teşhis edilemeyen hastalıklar ve ciddiye alınmayan birçok belirti de şu anda sağlık sisteminden odaklanması gereken konular. Avustralya Tıp Derneği AMA'in başkan yardımcısı Chris Moy anlatıyor.
Okay, so the AMA's made very clear what we need. We need to work up both ends. So we do need a post disaster recovery plan essentially for things like catching.
Derneğin neye ihtiyacı olduğunu açıkça belirttiğini söyleyen Moy, sistemin felaket sonrası yenilenme planına ihtiyacı olduğunu, ancak ertelenen tıbbi müdahaleleri işleme koymak için de kapasite artırımına gidilmesi gerektiğini belirtiyor. Şu anda her şeyin üstüne bir de COVID ve grip virüslerinin oluşturduğu risk dışında bir de uzun COVID'in yarattığı sıkıntılarla da ilgilendiklerini belirtiyor. Bu arada pandeminin yarattığı psikolojik baskıya da değinmek lazım. Sydney Üniversitesi'nden akıl sağlığı uzmanı Profesör Marie Thiessen, herkesin pandeminin yarattığı korkudan artık sıkıldığını söylüyor.
For me, the sort of tolerance to the death rates feels like a canary in the mine.
Ölümlerin yarattığı psikolojik yıkımı madendeki kanaryaya benzetiyor ve pandeminin sosyal birlikteliği de zedelediğini söylüyor. Her şeye rağmen Profesör Collingin toplamda durumun iyiye gittiği düşüncesinde.
But it's still much better than a year and a half ago before vaccines. For every 100 cases we had 2 deaths.
Now aşılar sayesinde durumun 1,5 yıl öncesinden çok daha iyi olduğunu, o dönemde her 100 vakadan ikisinin öldüğünü, şimdi ölüm oranının daha çok her 4000 vakadan biri olduğunu belirtiyor.
Müzik. Mesajlarınıza geçmeden önce en son COVID rakamlarını da hepsini vermek istiyorum. Victoria'da son 24 saatte COVID-19'dan hayatını kaybeden 14 kişiyle birlikte Victoria'da pandemi başladıktan bu yana COVID-19'dan ölenlerin sayısı 3000'i aştı. Tam rakam 3012. Pandemi 3 yıldır sürüyor ama ölenlerin yarısı bu yıl yani 2022'de ölenlerden oluşuyor. Uzmanlar sınırlamaların kalkmasıyla vaka ve ölüm sayılarında artış olacağı uyarısı yapmıştı ki uyarı doğru çıktı. Yılbaşına kadar Victoria'da ölenlerin sayısı 1525'ti. Rakam yılbaşından bu yana 1525'ten bugün açıklanan 14 ölümle birlikte 3012'ye yükseldi. Avustralya'da toplam ölümler 7000'in üzerinde ve bunun büyük bir bölümü Victoria ölümleri oluşturuyor. Evet, rakam 7000'in üzerinde dedik ama dünya ile karşılaştırdığımızda dünyada COVID'den ölüm oranı %0.12 olan Avustralya çok aşağılarda dünya sıralamasında. Ölüm oranı %0.12. Ölümlerin en az yaşandığı ülkelerden biri. Rakam Amerika Birleşik Devletleri'nde %0.79. Yine bir karşılaştırma yapma bakımından Yemen'de ise %18. Rakamlar test sonucu pozitif çıkanların ölüm oranını gösteriyor. Uzmanlar Victoria'da %95'i bulan yüksek çift doz aşılanma oranının ölümlerin düşük kalmasında rol oynadığını söylüyor. Victoria'da 3. doz olanların oranı %68. Şu andaki durum da şu. Victoria'da günde ortalama 15 kişi COVID-19'dan hayatını kaybediyor. Avustralya'da ortalama şu gün itibariyle veya bu son günlerde 40 kişi. Bugünkü rakamları tekrar hatırlatmak istiyorum. 11.596 yeni vaka belirlendi. 14 kişi öldü Victoria'da. Vaka rakamı dün 10.779'du. New South Wales'te bugünkü rakam, vaka rakamı 18.529. 21 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü New South Wales rakamı dünkü 11.939 vakanın çok üzerinde. 11.912'den 18.500'e yükseldi. Queensland'da 11 ölüm belirlendi. Vaka rakamı 8.045. Batı Avustralya'da da önce ölen fakat virüsten öldüğü yeni belirlenen 6 ölüm olayı var. Bu eyalette bugünkü vaka rakamı 10.182. Batı Avustralya'da rakamı, bu Batı Avustralya'daki bir 10.182 rakamı Batı Avustralya'da bu yılın rekor rakamı. Biraz önce Avustralya günlük COVID-19 ölüm ortalamasının 40 olduğunu söylemiştim. Bu rakam bugün için 50. Bugünkü Avustralya ortalama rakamı 50. Mesajlarınız için numaramız 0429-99-62-63. Evet, şimdi Necat Başar'dan mesajlar alacağımız mesajlarla devam ediyoruz.
Mahmut Bey bu konu hakkında mesaj atmış. Korona hayatımıza gireli 2 sene geçti. Tam korona bitti bitiyor derken benim de test sonucu pozitif çıktı. Şimdi evde izolasyondayım. Şu an etkileri soğuk algınlığı gibi olsa da işi çok ciddiye almak şart. Özellikle bazı sağlık sorunları olanların çok dikkatli olmaları gerekiyor. Mahmut Bey'e geçmiş olsun diliyoruz. Evet, çok doğru. Semptomları ciddiye almak son derece önemli. Fevzi Bey de aynı konuda mesaj göndermiş. Kullandığımız maskeleri sokağa attığımız müddetçe ve bu konuda bir kanun çıkmadıkça COVID-19'dan kurtulmamız imkansız demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Sydney'den, Türkiye'de Ramazan bayramında mültecilerin görüntüleri vardı sosyal medyada. Maalesef Türkiye için çok büyük bir tehlike. Her gün elini kolunu sallayıp ülkeye giriş yapan yüzlerce mülteci var. Ayrıca birinin elinde silahla Türkiye'ye şeriat getireceğiz dediği görüntüler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görmüyor mu acaba diye sormuş bu dinleyicimiz Mustafa Bey. Ali Değerumuzu dinleyicimiz de sağlık konusunda bir mesaj gönderiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Avrupa'da en fazla obezite Türkiye'deymiş. Kılıçdaroğlu da vatandaş aç diyor. Bu nasıl çelişki? SBS olarak Türkiye ve Avustralya obezite hakkında karşılaştırmalı bir program yapabilir misiniz diye sormuş. Obezite genelde zengin hastalığı değil, daha çok dengesiz beslenme hastalığı. Ve daha orta kesimi, alt orta kesimde daha fazla görülen bir hastalık ve 1990 ile 2010 arasında ortalama Avustralyalı 10 kilo daha almış, onu biliyorum bu verileri, ama Ali Değerumuzu dinleyicimizin önerisinde kale alacağız. Önümüzdeki günlerde böyle bir şey yapmaya çalışacağız. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Evet, mesajlarınızla yine devam edeceğiz. Şimdi yine seçimlere ilişkin bir bölümle devam edeceğiz. Nilgün Kılıç'ın hazırladığı bölümde 2019'daki seçim yenilgisi sonrası İşçi Partisi başkanlığına liderliğine seçilen Anthony Albanese'yi tanıtacağız. 21 Mayıs'tan sonra başbakan olmak istiyor Albanese. Peki Anthony Albanese kim? Nilgün Kılıç'tan dinliyoruz.
Avustralya'nın bir sonraki başbakanı olmak için kampanya yürüten kişi son 26 yılını Sydney'in iç batısındaki bir koltuğu temsil eden İşçi Partisi milletvekili olarak geçirdi. Çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir Grandler vekili olan federal muhalefetin lideri Anthony Albanese 21 Mayıs'ta yapılacak federal seçimde İşçi Partisi'ni zafere götürmek için bir seçim kampanyası yürütüyor. Anthony Albanese parlamento kariyerine 1996 yılında Sydney'in iç batısındaki Grandler seçim bölgesini temsil eden milletvekili olarak seçildiğinde başladı. Bekar bir annenin oğlu olarak bu bölgede büyüdü.
She lived for all of her 65 years in the same council house in Camperdown where she was born. She had a tough life.
Annesinin 65 yıl boyunca doğduğu yer olan Camperdown'daki aynı binada yaşadığını ve zor bir hayatı olduğunu söyleyen Albanese, 1963'te çocuğunu yanında tutmak ve bekar bir anne olarak bana bakmak için cesur bir karar verdi. Ben ona her şeyi borçluyum diye konuştu. İşçi Partisi'nin 2019 seçimlerini kaybetmesinin ardından İşçi Partisi lideri olurken olumsuz olarak nitelendirdiği Tony Abbott tarzı bir muhalefet lideri olarak nitelendirilmeden Başbakan Scott Morrison'dan hesap soracağına dair söz verdi.
I say to him that I will hold his government to account strongly, forcefully. I am a values politician.
Ona hükümetinden güçlü ve şiddetli bir şekilde hesap soracağımı söylüyorum diyen Albanese, ben değerleri olan bir politikacıyım. Ancak Scott Morrison'a da şunu söylüyorum, ben Tony Abbott değilim. İnsanlar tartışma değil, çözüm istiyor. Çatışma yorgunluğu yaşıyorlar diye konuştu. Anthony Albanese, uzun kariyeri boyunca başbakan yardımcısı olarak bir görev süresi de dahil olmak üzere birçok üst düzey vazifede bulundu. Ayrıca altyapı, ulaştırma, bölgesel kalkınma ve yerel yönetim, geniş bant internet, iletişim ve dijital ekonomiden de sorumluydu. 21 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Anthony Albanese, Avustralya'nın geleceği için bir planı olduğunu, seçmenlerin bilmelerini istediğini söyledi.
I am who I am. I will be getting about being me, putting forward my proposition.
Ben kimsem oyum. Önerilerimi ortaya koyarken kendim olmaya başlayacağım diyen Albanese, bence insanların ilgilendiği şey Avustralya'nın geleceği için kimin bir planı oldu. Gelecek için bir planım var. Bu daha güvenli bir çalışma planı. Medicare'i güçlendirme planı. burada daha fazla şey yapma planı ve yaşam maliyeti üzerindeki baskıyı azaltmak için de bir planım var diye konuştu.
Evet, birazdan mesajlarınızla devam edeceğiz ama önce kısa bir reklam arası. Yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Mesajlarınızla geçeceğim. 0429 99 62 63 mesaj gönderebileceğiniz numaramız ve mesajlarınızdan sonra sizlere Gülden Karaböcek'le veda edeceğiz. Evet, mesajları alalım Necat.
Evet, Avustralya'da 21 Mayıs'taki seçimler, federal seçimler yaklaşırken dinleyicilerimizden bu konuda mesajlar artmaya başladı. 21 Mayıs'taki federal seçimlerde oy kullanmak mecburi tüm Avustralyalıların, bu Avustralya seçmenlerinin 18 yaş üstü. Bunu da hatırlattıktan sonra mesajlara geçmek istiyorum. Mustafa Bey Sydney'den, Scott Morrison ya da Anthony Albanese hangisi başbakan seçilirse seçilsin, Avustralya'da çok iyi şeyler yapabilmeleri çok zor. Halkın istekleriyle verilen vaatler gerçeği yansıtmıyor demiş bu dinleyicimiz. BS Rumuzu dinleyicimiz, liberaller ekonomi kozunu kullanmaktan başka kozları yok demiş. Ekonomide işsizliğin %4'ün altında olması ve ekonominin en azından faizler artana kadar, arttırılana kadar bu haftaki ekonominin aslında fena gitmemesi liberaller için avantajlı. Bunu da kullanıyorlar. İşçi Partisi'nin gelecek nesillerin vergilerini harcamasıyla suçluyorlar İşçi Partisi'ni. Genel olarak baktığımızda iki başbakan adayı da güven vermiyor demiş bu bir dinleyicimiz de. Scott Morrison ve Anthony Albanese için acaba gazeteye ilan mı versek başbakan aranıyor diye demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle. AKP'ye, Türkiye ile ilişkili, AKP'ye yeni bir din lazım, içinde sevgi, hoşgörü, vicdan olan bir yol. Müslümanlığı kötü kullanarak zehirlemişlerdir demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle. Yalova'da bir ağaç için evinin yerini değiştiren lider Atatürk ve kendine köşk yaptırmak için Atatürk Orman Çiftliği'nde onlarca ağacı yok eden lider Sayın Erdoğan demiş bu dinleyicimiz de. Evet, Avustralya'da yeni şeylerimizi dinleyicimiz, Avustralya'da seçim çalışmalarında parti liderlerini izler ve dinlerken içimden vah Avustralya vah, ne hallere, kimlerin idaresine düştün sen demek geliyor demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz bu da. BS Rumuzu dinleyicimiz, obezite hakkında mesajı var. Evet, bu obezite konusundaki Ali D. Rumuzu dinleyicimizin mesajından sonra bayağı bir cevap olarak mesajlar geldi. BS Rumuzu dinleyicimiz, obezite kapitalizmin yarattığı paranın insan sağlığından daha önemli olduğuna inanan ve fast foodları kurarak doğuran bir sonuçtur demiş BS Rumuzu dinleyicimiz. Obezite hastalığının Türkiye'de daha fazla gözükmesi gayet normal. Çiftçinin tohumundan hayvanların yediği yemlere kadar her şey ithal ediliyor ve bunların hepsi de sağlıksız ürünler. AKP hükümeti maalesef halkın sağlığıyla oynuyor demiş. Yani tam olarak hükümetle alakalı mı bilmiyorum ama obezite kesinlikle dengesiz beslenme, sağlıksız beslenmeyle alakalı bir şey. Evet sayın dinleyiciler, şimdi bir iki tane son dakika gelişmesinden bahsetmek istiyorum. Queensland'de 3 yaşında minibüste mahsur kalan çocuk şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor. 6 saat boyunca görevlilerin bıraktığı çocuğun o gün otobüsle serviste alınan tek çocuk olduğu belirtildi. İki görevli almış ve kreşe getirmiş ve sonra arabada unutmuşlar tek çocuğu. Ve Melbourne'da Türkçe konuşan toplumun yaşadığı, en azından eskiden yaşadığı bir Brunswick bölgesi var. Orada bu sabah saatlerinde iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Ve tramvayda bir kadının üzeri kanla kaplı bir kadının da tutuklandığı bildiriliyor.
Bunu da haber vermek istiyorum size.
Evet, bir
şimdi,
bıçaklama olayı.
Evet, bıçaklama olayı. Bir erkek olay yerinde, birisi de hastaneye kaldırılırken bıçaklanarak ölmüş. Evet, şimdilik bu kadar İsmail.
Evet, bütün dinleyicilerimize, özellikle de mesaj gönderen dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Hem bizi dinledikleri için hem de bizlerle görüşlerini paylaştıkları için mesajlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Böylece bir yayınımızın da sonuna geldik ama bunu söylemeden önce ayın 9'undan itibaren erken oy kullanma merkezlerinde oy kullanmanın başlayacağını da hatırlatmak istiyorum. Oy kullanmak için mutlaka bir mazeretiniz olması gerekmez. O gün işiniz olduğu için, yani 21 Mayıs'ta oyunuzu 9 Mayıs'tan itibaren erken oy kullanma merkezlerinde oyunuzu kullanabilirsiniz. Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik. Birazdan bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Ama önce önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Başbakan Morrison, Solomon Adaları ile ilişkilerin bozulduğu iddialarını reddediyor. Başbakan Solomon Adaları politikası dolayısıyla bugünlerde zor zamanlar geçiriyor. Avrupa'da önemli bir gelişme, Rusya'nın Mariupol'da ateşkes ilan etmesi. Orada Ukrayna birlikleriyle Rus askerler ve Ukrayna askerleri arasında çatışmalar uzun süredir devam ediyordu. Ve son olarak Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, böyle bir şeyin gündeminde olmadığını söyledi.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.